Ayrım 26, sayfa 379. Seksi Rus Mafyası. Korkarım ben bu gece de eve gitmek istemiyorum Alexi. Madame Goldovskaya yine oradadır şimdi. Başını anlayışla salladı. Ukrayna Otel? Pajalusta. Sabahın ikisi Ukrayna Otel'in lobisi, resepsiyonun önünde yığılmış bavullar. Amerikalı oldukları 100 kilometreden belli kalabalık. Aralarından süzülüp asansörü bulmaya çalışırken tiz bir çığlık. Prens Zelenski, Alexi, dönüp bakıyoruz. It's me, Lori, Lori Essig. Adını söylemese Kolombiya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Doktor Lori Essig'i belki tanımayacağız. Ve iki yıldır görmediğimizden değil, alışkın olduğumuz erkek elbiselerinden çıkmış, hanım hanımcık olmuş olduğundan. Kulaklarında sallantılı küpeleri bile var. Alexi'nin boynuna atıldı, ardından beni gördü. Adımı hatırlayamadı. Hatırlayamadığı için olacak abartık bir tezahürat. How nice to see you again. Uzun uçak yolculuğu uyku saatlerini karıştırmış, pırıl pırıl görünüyor. Bir şeyler içme teklifini reddetmek ayıp olacak, kafeteryaya geçtik oturduk. Kendi ilgi alanı dışında sohbet sürdürebilen birisi değildi Essig. Alexi'nin yeni bir araştırma için mi geldiği sorusuna atladı adeta. Birinci Rus dövme konferansına gelmişmiş. Signal Večernej Zaray diyor. Kızıl Şafak'ın çağrısı mealinde. Bir de dövme yapımı üzerine bir seminer varmış, ona da katılacakmış. Allah Allah, 1920'lerin kızıl aydınlanmasını hatırlatan bir duyuru yaptılar diyor. Beden grafikleri, komünizmin çöküşünü dövmelemek. Sanırsın ki Rusya'da dövme nedir bilinmiyordu da 90'lardan sonra geliştirildi. Oysa siyaset, cürüm veya güç göstergesi bağlamında Rusya'daki dövme geleneği hem çok daha zengin hem çok daha karmaşıktı. Öyle değil mi Alexi? Yani ikinci Nikolay'ın sol omzunda bir dövme vardı. Ağzından ateş fışkıran bir ejderhaydı. Bir Japon sanatçı yapmıştı. Stalin'e de bir kuru kafa resmedilmişti. Kuru kafa yüksek rütbeli çete üyelerinin işaretidir. Bilirsiniz daha 1600'lü yıllarda Rusya'da mahkumların yüzlerine eliyle iki kaşının arasını gösterdi. Genellikle buraya Rus harfleriyle kat yazarlardı. Katorjnik'in kısaltılmışı. Dipnot mahkum. Garip olan kongrenin Rus dövme sanatının geçmişine hiçbir gönderme yapmaksızın propaganda ve eğitimsel nitelikleriyle ele alınacağını vaat etmiş olması. Sanki dövmenin mucidi yeraltı dünyası değildi. Sanki saygın bir uygulama değildi. Sahalin mahkumlarının bedenlerindeki dövmeler o ünlü Sahalin resimleri bilirsiniz. Anton Çehov'u hayran bırakmıştı. Ne konuyu ne de Essig'in heyecanını kaptırabilmiş değilim. Ama hanım da Alexi ile konuşuyor zaten. Kültürel amnezi diye hayıflanıyor, iç çekiyor. Kültürel amnezi ve geleneğe yeniden saygınlık kazandırmak gayreti. Bu iki dürtü günümüz Rusya'sının yaşamını şekillendiren iki unsur olarak ortaya çıkıyor Alexi. Aynı eğilimi dövme konferansında da görüyoruz. Bir yandan kültürel amnezi aracılığıyla dövmenin Blatnoy Mir'e özgü bir sanat olduğunu unutturmak, kötü çağrışımları bertaraf etmek gayretindeler, diğer yandan da dövme sanatına çağdaş saygınlık kazandırmaya çalışıyorlar. Mamafi, baskıcı rejimin kültürel sistemlerinin çökmeye başlamasıyla birlikte, yani 80'li yılların ikinci yarısından itibaren genç Rus dövme sanatçılarının eski İskit imgelerine döndüklerini görüyorduk zaten. Düşünebiliyor musunuz, Rusların henüz batıyla tanışmadıkları asırlara, Romanovların, Sovyetlerin ya da kanlı 20. yüzyıl tarihinin gerisine, bütün bunların yaşanmadığı bir döneme geri dönüş. Çok heyecan verici değil mi? Gözleri ışıl ışıl önce Alexi'ye sonra da bana bakıyor. Bilemiyorum Lori demek zorunda kalıyorum, anlamaya çalışıyorum. Dövmenin hem ebedi hem de uçucu olmak gibi heyecan verici bir niteliği var diye bıcırdıyor. Bir ömür boyu kaybolmuyor fakat muhafaza da edilemiyor. İnsanın içsel durumunu teninde beyan ediyor. Alınamıyor, satılamıyor ama sonsuza dek tekrar tekrar yaratılabiliyor. Alternatif ahlak kuralları önermek suretiyle toplumsal parametreleri çiğneyebiliyor. Mülkiyeti tartışmasız özgün bir sanat eseri dövme. Yaratıldığı suç mahalli de belli ama ekonomisi yok. Amerika'da müzeler, sanat galerileri, güzel sanatlar okulları hepsi şaşkına döndüler. Bir fetiş ama sanat değeri olan bir fetiş dövme. Sanat değeri olan bir fetişle nasıl halleşilir? Üstelik seksi. Aslında Rus mafyası seksi. Anladığım kadarıyla Vorovskoy Mir zaten her zaman seksiymiş. Dipnot, Vorovskoy Mir, hırsızlar dünyası. Doğru mu duydum? Seksi mi dediniz Lori? Doğru duymuşum. En azından Amerikalılar Rus mafyasını seksi buluyorlarmış. Ama zaten Amerikalılar bütün suçluları seksi bulurlarmış. Billy the Kid'den Jesse James'e kadar ne kadar ünlü mücrim varsa Amerikalılarda ve Amerikan basınında hayranlık uyandıra gelmişlermiş. Peki kimmiş bu adamlar? Billy the Kid dedikleri New York doğumlu bir eşkıya, daha 12 yaşındayken annesine sataşan bir adamı öldürmüş. Kumar, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık ve bir düzine cinayet. Lori, 1870'lerde New Mexico bölge valisinin af teklifini kabul etmektense 12 kişilik bir çete kurup soyguna devam etmeyi yeğledi diye gülüyor. Öteki adam da adını Amerikan İç Savaşı'nda güney taraftarı bir gerilla lideri olarak duyurmuş. Daha sonra kardeşiyle birlikte bir haydut çetesi kurup 1873'ten itibaren iç eyaletlerde banka ve tren soygunlarına koyulmuşlar. En az 20 kişi öldürmüşler. Bir ara yakalanmış, hapisten kaçmış, tekrar bir tren soymuşlar. Missouri valisi Jesse'nin başına yüklü bir ödül koyunca çetesinden bir can dostu, reisi boş bulunduğu bir anda yakalamış öldürmüş. Katil böylece hem ödül parasını almış hem de eski suçları affedilmiş. Zamanla Jesse James üzerine bir dizi romantik efsane oluşmuş. Yetmemiş, Ballad of Jesse James diye dillerden düşmeyen bir de türkü yakılmış. Bütün bunların Rus mahkumlarıyla ilgisine gelince Profesör Essig, Rusya 1870-80'lerin Dodge City'si gibi diye şakıyor. Dodge City, dipnot Kansas, Batı'nın en ahlaksız kasabası olarak bilinirdi. Şimdilerde yerini Brighton Beach aldı. Dipnot New York. Anlayacağınız, Rus mafyası Amerikan basınına keşfedecek, dallandırıp budaklandıracak, sansasyon yaratacak yeni bir konu oldu. Brighton Beach, Perestroika'dan sonra Rus göçmenlerin en yoğun olarak yerleştikleri Amerikan şehriymiş. Lori, Sovyetler Birliği'nde işlerini yürütmek için rüşvet vermeye, sahte evrak düzenlemeye, hatta şantaja alışık olan bu insanların bu tür becerilerini ABD'de de kullandıklarından bahsediyor. Biliyorsunuz değil mi? Eski Rus göçmenleri genellikle kırsal alandan gelen insanlardı. İşsiz kaldıklarında suça yönelmeleri anlaşılabilirdi. Oysa Perestroika'dan sonra gelenlerin endüstriyel ve teknolojik becerileri var. Bu beceriler deyiş yerindeyse tercüme edilebilir beceriler. İngilizce bilmeseler de istihdam edilebilen insanlar bunlar. Boyacı her yerde boyacı, tornacı her yerde tornacı olarak iş bulabiliyor. Anlatmaya çalıştığım, işsiz kaldıkları için suça yönelmekten başka çareleri olmayan gruplar değiller, bu yeni gelenler. Ne var ki ellerinin altında paraya dönüştürülebilecek bir durum varsa suistimal etmekte mahzur görmüyorlar. Örneğin Rusya'da hekimlerin hediye karşılığı hasta randevularını öne almaları yadırganmaz değil mi? Alexey onaylatıyor. Boyacıların sulandırıp arttırdıkları boyayı eve götürüp arkadaşlarına satmaları da şaşırtıcı değildir diye sürdürüyor. Burada bir otomobil fabrikası müdürü tüketici başvuru listesini tarih sırasına göre değil, kimin cebine daha çok para koyduğuna göre düzenler. Benzin dağıtım şirketlerinin kayırdıkları şoförler vardır. Açlığın alternatifinin yasa dışı eylem olduğu bir ülkede yetişenlerin suç kavramını algılama biçimleri farklı oluyor madem. Nitekim Brighton Beach'e gelen göçmenler suça batmış Rus toplumunda öğrendikleri sosyal ve psikolojik davranış biçimlerini ve beklentilerini de beraberlerinde getirdiler. Kendileri için olağan bir davranış biçimi ABD'de suç sayılabiliyor oysa. Aklından bal tutan parmağını yalar, devletin malı deniz yemeyen domuz gibi değişler geçtiğine olacak ilgisiz kalamıyorum. Profesör Hanım, bürokratik kuşatma altına yaşayan kentliler sistemi alt edecek üstün beceriler geliştiriyorlar diye sürdürüyor. Hatta Shabaskniki, dipnot Sabaş Nichestvo, serbest meslek sahibinden türeme, diye profesyonel bir sınıf türemiş. Bu insanlar aracılık yapıyorlar. Sıradan insanların bürokratik işlemlerini yürütüyor, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Para karşılığı tabii. Çalışkan, becerikli insanlar bu Shabaskniki ama Birleşik Devletler'de onlara da mafya gözüyle bakılıyor. Ayakçı diyorum içimden. Niye mafya olsun ki ayakçı? Allah bilir ABD İşçi Bulma Kurumu'nun klasmanında yer alan bir iş kolu olmadığı için mafya demişlerdir. Araştırmalarım bana eski Sovyetler Birliği'nde suçluların ikiye ayrıldığını gösterdi. Uyanıklar ve kaygısızlar. Dipnot Survivors ve Conivers. Uyanıklar dediğim Sovyetler Birliği denilen o bütünüyle hantal kurumu çoluk çocuklarının geçimini sağlamak için manipüle edenler. Kaygısızlar ise Sovyet kurumlarını yok sayıp onların tamamen dışında faaliyet, kendi oluşturdukları yasa dışı kurumlar, suç örgütleri aracılığıyla faaliyet gösterenler. Bu kurumlar komisarlar, Duma üyeleriyle işbirliği yapar, onlara yasa dışı hizmetler verirlerdi. Cezaevlerindeki mahkumlarla yakın ilişkileri vardı, hatta infaz yaparlardı. İronik olan ne biliyor musunuz? Bardağını doldurması için garsona el etti. İronik olan kaygısızların yöntemlerinin Amerikan iş dünyasının uygulamalarıyla birebir örtüşüyor olması. Tüketici talebi, dağıtım ağı, ödeme, muhasebe, kar paylaşımı ve benzeri örgütlenme biçimleri Amerikan yasal iş dünyasının bir kopyası diye neşelendi. Amerika'ya taşınan Rus mafyası bu işte. Ludwig Feinberg ya da Tarzan diye birini duydunuz mu? Başımızı salladık. Niyet? Semyon Mogilevich, onu da duymadınız. Dünyanın en tehlikeli haydudu. New Yorker dergisinde Robert Friedman böyle manşet atmıştı. Dünyanın en tehlikeli haydutu. Ukrayna Yahudisi, göçmen. Rus mafyası adı altında korkunç bir suç örgütü kurdu. Güney Florida'da uyuşturucu, döviz, tabanca, tüfek, makineli, uçak savar roketleri, helikopterler, plütonyum, zenginleştirilmiş uranyum, hatta denizaltı ticareti yapıyorlar. Bir Rus denizaltısına ihtiyacın varsa Feinberg'i ya da Mogilevich'i arıyorsun. Ciddi söylüyorum, 17 eyalette örgütlüler, hepsi Yahudi. Aralarında tek bir Rus yok ama söyle söyleyebilirsen. Anında antisemitizm iftirası yersin. Birkaç ay önce ben bu Tarzan'ı görmeye gittim. Söylediği ilk şey ben Yahudilerden çalmam oldu. Babuşka isimli gece kulübü işletiyor. İyilik olsun diye kulübünü Yahudi hayır derneklerine ücretsiz tahsis ettiğini anlattı durdu ki doğru değildi tabii. Acımasız, tamahkar, cimri, tipik bir haydut. Polis kendi kulübünde çalışan striptizcilerin bahşişlerini çaldığını söylemişti. Bunlardan birini çakıl taşı yemeye zorladığı biliniyor. Bir diğer kadının başını Mercedes'in kaportasına vura vura parçaladığı da saptanmış. Öte yandan da bir Rus denizaltısının Kolombiya uyuşturucu satıcılarına satışını gerçekleştirebilecek kadar da becerikli ve sabırlı. Düşünün nasıl karmaşık bir bürokratik süreç gerektirir böyle bir ticari işlem. Feinberg böyle biri. O zamanlar bir üniversite profesörünün küçücük bir hapishane hücresinde böylesi bir adamla diz dize oturmuş konuşurken düşünemezdim. Hayal bile edemezdim. Rus aydınlarının hemen hepsinin yeraltı dünyasıyla bir biçimde tanışıyor olmalarına şaşar anlamaya çalışırken Profesör Essig'in de neredeyse içli dışlı olduğunu görüyordum. Yüz binlerce dolarla araştırma fonlarına ve maaşa hükmeden bu kadın Moskova'daki erkek tuvaletlerinin de müdavimiydi. Glasnost sonrası eşcinsel pratiği öğrenmek için ve erkek kılığında, bilim adına. Alexi'nin bilim dediğinde aklına ille de uzay araçları gelmesin sultanım dediği düştü. Bilime ulvi saygınlıklar yüklememelisin. Serbest piyasa düzeninde talep yaratabildiğin her malumat bilim sayılır. Bu hesapça Moskova eşcinselliğine ilişkin malumata talep olduğu için üniversite hocaları umumi tuvaletlerde araştırma yapmaktalar. Şöyle bir baktıydı. Ya ne sandın? Ne hikaye ama diye gülüyor Essig. Tarzan 1958'de Odessa'da doğmuş. Odessa soyuzun Marsilya'sıydı diyor. Muhteşem plajlar, geniş rıhtımlar, gangsterler, artistler. Göz kamaştırıcı bir şehirdi. 3 yaşından itibaren üvey babası büyütmüş. Adam halı ve kürk şapkalar üreten bir fabrikada işçiymiş. Bir yandan da kara borsa et ticareti yaparmış. Et, sebze ve tiyatro bileti. Tarzan çocuk korosunda şarkı söylüyor. Ayrıca Kızıl Ordu'nun himaye ettiği bir boks takımında dövüşüyor. Annesinin şık giysileri ve mücevherleri varmış. Sonra bir gün 1972'de Tarzan 14 yaşındayken ailesi İsrail'e göçeceklerini ilan etmiş. Çocuğun o güne kadar Yahudi olduğundan bile haberi yokmuş. Yahudiliği etnik bir sıfat sanırmış. Dilimin ucuna kadar geldi. Sünnet olduğunu da mı hatırlamıyormuş demedim. Neleri var neleri yok satmışlar. Paralarını altın ve elmasa dönüştürmüşler. Bir kısmını ayakkabılarının topuklarının içine yerleştirmişler. Kalanları piyanonun yemek masasının gizli bölmelerine saklayıp İsrail'e göndermişler. Tarzan İsrail'de büyümüş. 1984'te ABD'ye, Brighton Beach'e göçmüş. O geldiğinde şehirde 40 bin kadar Rus Yahudisi yerleşmişmiş. Lori Organizatsiya çoktan kurulmuş işliyordu diye gülüyor. Lori habire gülüyor. Şehir vahşi batı gibiydi. Feinberg sokağa silahsız çıkamıyormuş. Bana dönüyor. 70'li yılların ortalarında Batı Sovyet hükümetine Yahudi vatandaşlarını salması için ağır baskı yaptı diye açıklıyor. Ruslar da gulakları araştırdılar, Yahudi mahkumları tespit ettiler. Amerika'ya postaladılar. Tahmin edeceğiniz gibi o gemiye binebilmek için bir hayli Ortodoks mahkum da Yahudiliğe döndü. Tarzan'a özellikle de kadınlara kötü davranmış olmasının nedenini sormuş, haydut kültürel bir alışkanlık demiş. Rusya'da kadın dövmek normal hayatın bir parçasıdır. Dostoyevski'nin, Çehov'un, Gorki'nin öykülerine bakın görürsünüz. Amerika'da karınıza el kaldırmaya görün, aile içi şiddetten içeri girersiniz. Tam bir ikiyüzlülük. Amerika'nın temeli mafyadır. Dünyada kime istiyorsanız sorun, Amerika hakkında ne biliyorsunuz diye size mafya, Godfather, Al Capone, Bugsy Siegel diyecektir. John Gotti'nin müebbede mahkum olduğuna inanamıyorum. Tarihinizi nasıl katledersiniz? Lori Essig doğrusu adam haklı diye yine gülüyor. Haydut en az Apple Pie kadar Amerikalı oldu. 10 yıllardır insanlar Amerika'daki haydutlukları çoğunlukla hayranlıkla, bazen de kınayarak izliyorlar. Lori'nin kullandığı kelime aslında gangster, Türkçedeki sözlük karşılığı çeteci. Ama ne çeteci ne de haydut sözcüklerinin bendeki çağrışımları anlatılan adamların nitelikleriyle örtüşüyor. Gotti çeteci ise Rezneli Riyazi'ye ne demek lazım ya da Che Guevara'ya? Haydut kime denir? Terörist ne demek? Gotti gibi adamların Türkçe'de karşılığı yok, tanımlayacak sözcük yok. Gerçekten yok. İçime kurt düşüyor, yoksa Türkçeyi mi unutuyorum? Lori, kim bu John Gotti? So you don't know John Gotti diye ünlüyor. Well, if this isn't a relief. Dipnot, demek John Gotti'yi tanımıyorsun. Gel de rahatlama. John Gotti son 20 yıldır bizimle, 80'lerin ortasında ortaya çıktı ve New York medyasının sevgilisi oldu. En son moda, en pahalı takımlar giyer, en ağır davalardan pantolonunun ütüsü bozulmadan çıkardı. Hollywood stili bir gangster, bir Amerikan ikonası, Dapper Don. Dipnot, iki dirhem bir çekirdek mafya babası anlamında. Zirveye tırmanırken arkasında düzinelerce ceset bir o kadar da öfkeli polis memuru bıraktıydı. Güvenlik birimlerinin Gotti'yi yakalamak için yasal ya da değil yapmayacakları, iş, başvurmayacakları hile yoktu. Sonunda örgütlü suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiler. Ama 10 seneden fazla tutamayacaklar. Boyun ve beyin kanseri oldu çünkü, birkaç ay içinde ölecek. Tarzan Gotti'ye hayran, cezasını bir erkek gibi çekti dedi. Ölüm döşeğinde bile devlete boyun eğmedi, eğmeyecek. Son gülen Gotti olacak. Tarzan Profesör Essig'e kendisinin de son gülen olacağını söylemiş. Beni de 3 aydan fazla tutamazlar demiş. Ben bir Yahudiyim, Yahudilerin sığınakları vardır. 3 ay sonra cebime birkaç yüz dolar koyup İsrail'e postalayacaklar. Olsun, seks endüstrisini benden iyi bilen yoktur. Birkaç yıla kalmaz yine para yaparım. Ama bu ülkeyi seviyorum, burada çalmak çok kolay. Land of the stupid. Dipnot, Amerika için kullanılan Land of the free, özgürler ülkesi tanımından mülhem, ahmaklar ülkesi. Dediği gibi de olmuş, Tarzan sınır dışı edilmiş, İsrail'e. Lori'nin o gece patlattığı son bomba, Tarzan'ın bir hemşerisinin de Moskova'ya sefir olarak atanmak üzere olduğu haberi. Yakov Mahulski geliyor. Başkan Clinton'ın sefir adayı 1938 Odessa doğumluymuş. İnşaat mühendisi olarak büyük devlet projeleri yönetmiş 76'da. Yahudi karşıtı baskılardan bunaldığı için Amerika'ya göçmüş, New York'a yerleşmiş. Birkaç yıl içinde birkaç gaz istasyonu, yarım düzine dükkan sahibi olmuş. Brighton Beach bölgesinde Mahno Amca ve Zavoda diye de 2 gece kulübü açmış. Glasnost'un ilk yıllarından itibaren Rusya ile ticaret yapmaya başladı. Petrol karşılığı Amerikan otomobilleri, değerli taşlar karşılığı bilgisayarlar satıyordu. Rus bankacı ve sanayicileriyle yakın ilişki içindeydi. Demokrat Parti adaylarına yaptığı cömert bağışlar sayesinde Beyaz Saray'ın protokol listesine girdi. Kayıtlar Mahulski'nin 3 kez çaya davet edildiğini gösteriyor ki bu tanesi 5.000 dolardan 15.000 dolar bağış yapmış demektir. Başkanla yaptığı sabah koşusunun bedeli en az 25.000 dolardır. Air Force One uçağında İskambil oynamış olduğunu biliyoruz. Asgari 200.000 dolardı o. Birkaç hafta önce Beyaz Saray sözcüsü Mike McCrory, Mahulski'yi Rusya konusunda ayaklı kütüphane olarak tanıttı. Kremlin'in içini de dışını da avucunun içi gibi biliyor. Bu sefir 12'den vuracak bir sefir. Öyle görünüyor. Ne var ki Mahulski'nin gece kulüpleri tekin değiller dedi Lori. 87'de Rus mafyası Mahno'yu 2 kere taramış. Beyaz Saray sözcüsü ne kadar Mahulski zanlı bile değildi. Zaten Mahno'da çok küçük bir ortaklığı vardı. Onu da devretmişti dediyse de adamın karanlık işler içinde olduğu açık. Atanma işlemleri tamamlanınca yatırımlarının yönetimini Yeddi Emin'e devredeceklermiş. What if he does? Dipnot, devretsene yazar. Büyükelçimiz buradaki Kazbek Bankası ve Pamir Holding'in yöneticileriyle ortak. Hatırlarsınız adamlar Batı bankalarından milyonlarca dolarlık kredi aldılar, kayboldular. Rus polisi bulamıyor. Sonra ötekisi Başkan Clinton'ın hukuk danışmanı Vincent Foster, Kazbek Bankası'nın başkan yardımcısı. Shalva Yamanidze'nin Washington'a geleceği gün öldü ya da öldürüldüydü. Dipnot 1993. Shalva'nın kendisi de 2 gün sonra bir otel odasında ölü bulundu. Sözcü McCrory, tarih öncesi bu olaya ilişkin hiçbir yorum yapmayacağım diye kesti attı. Daha sonra da bu türden sorunları çirkin bulduğunu söyledi. Mahulski gibi antisemitizmin şamarını yemiş, totaliter bir rejimden kaçmış, Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş bir adamın sadakatini sorgulamak ayıpmış. Kusmak üzereyim diyorum. Lori değil mi diye yine gülüyor. Amerikan elçi adayı, Amerika'ya borcumu ödemek düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor şeklinde demeçler vermekteymiş. Ticari işlerine gelince, George Washington'ın da söylediği gibi "The business of America is our business." Dipnot, işimiz Amerika'nın işidir mealinde. Ben Amerika'nın ilk eylemci iş hayatına dönük Moskova elçisi olacağım. Amerika'nın Rusya ile ticareti benim gözetimim altında hızlanacak. Çin'le olası bir çatışmanın önüne geçecek. Ve Profesör Hanım son bombayı patlatıyor. Mahulski'nin damadı Mr. Boris Bobruski de Beyaz Rusya'ya büyükelçi geliyor. O da bir göçmen. 10 yıldır Beyaz Rusya ile ticaret yapıyor. Dışişleri sözcüsü Mr. Bobruski'nin Beyaz Saray'ın aday listesinde olup da atanacağı ülkenin nerede olduğunu bilen tek adam olduğunu itiraf etti. Bobruski'nin mafyoza argoya da hakim olduğu söyleniyor ki bu iyi. Çünkü günümüzde Rusya'nın milli gelirinin %25'inin kaynağı mafya. Ve Amerikalılar rüşvet ve suistimal olaylarını Ruslar gibi sükunetle karşılayamıyorlar. Amma da karşılamıyorlar ha. Lori nasıl baktığımı aldırmıyor. ABD dünyada yabancı bir ülkenin devlet adamlarına rüşveti suç kapsamına alan ilk devlet. Yasa 1977'de geçti. Rüşvetten pay almanın zorluğundandır. Yandaki koltukta Alexi sessiz, Alexi'nin yüzü ifadesiz, Amerikalıların Ruslardan daha ahlaklı oldukları imasına öfkelendiğini belli eden gene ben. Federallerde bal yok ki parmaklarını yalasınlar diye düşünüyorum. Tutacak bal olaydı parmaklarını Ruslar bir yalarlarsa Amerikalılar beş yalarlardı. Demek istediğim Rusya'da sermayenin hemen tümü devletten sağlanmak durumundaydı. Bürokrasi istemese de işin içinde olmak durumundaydı ama Amerika'da öyle değil. Kaliforniya altınına hücum ettiğiniz günlerde bile sermaye size özel bankalardan geldi. Kamudan değil Lori dedim. Amerikan bürokrasisi hiçbir zaman büyük paraya hükmetmedi ki suistimal edebilsin. Evet öyle değil mi dedi. En ufak bir alınganlık işareti vermeksizin. Rus mafyasının hükümetle bağlantısı sembiyotik bir ilişkidir. Rus demokrasisinin bağrına doğrultulmuş bir hançer olması bundan. Sovyet sisteminin zaafı bürokratik gücü Komünist Parti'de yoğunlaştırmasıydı. Komünizm çökünce eskinin yasa dışı mafya pratiği, yeninin yasal biznes pratiği oldu. Yasal ve rekabete kapalı. Ortaçağ Avrupası'nın Lex Mercatoria'sı işliyor. Lex Mercatoria da ne? Meğer Ortaçağ tüccarlarının kendi aralarında kararlaştırdıkları kurallar bütünüymüş. Dönemin medeni kanunları ticaret erbabının hızla büyüyen faaliyetlerini düzenlemeye yetmediğinden ve geç gelen adalet adil olmadığından adamlar kendi yasalarını kendileri geliştirmişler ki borç alacak davalarında bunların ucu idam cezasına kadar gidermiş. Lori ve meslektaşları modern Rusya'da da benzer bir durum gözlemlemekteymişler. Sovyet hükümetlerinin güç ve teknoloji üzerinde kurdukları tekel yasaları uygulamalarını mümkün kılıyordu diyor. Ama şimdi durum değişti. Kolluk kuvvetleri cep telefonları, Glock silahları taşıyan iş adamlarıyla halleşmek durumundalar ki kendilerinde yok. Amerikan güvenlik güçleri eski KGB ajanlarını eğitmeye yardım ediyor. Anladığımız kadarıyla ISITAP, dipnot, International Criminal Investigative Training Assistance Program bu konuda hayli başarılı. FBI veri bankalarını Rus polisine açtı, ortak kullanıyorlar. Ama söylentiye göre 5 Rus polisinden 4'ü rüşvet almaktan kaçınmıyor. Bu da Batı'nın Rusya'yı reform gayretlerine sekte vuruyor. İç çekti. Meğer ki batılı fonların sonunda kimlerin eline geçtiği denetlenebilsin. Ekonomik yardımın siyasi kurumların reformunda kullanılması bir hayal dedi. Acı gerçek şu ki Rusya'da yönetimin islahı, Batı'nın bu alana yaptığı yatırımların akıbeti üzerinde söz sahibi olacağı bir düzenlemenin oluşturulmasından geçiyor. Aksi takdirde Rusya'da zenginle yoksul arasındaki uçurumun açılmaya devam etmesi kaçınılmaz. Lori'nin yardım sözcüğü ile yatırım sözcüğünü eş anlamlı kullanıyor olmasına takılıyorum. Niye daha önce düşünemediğimi ayıflanıyorum. Amerikalıların yatırımlarının akıbeti üzerinde söz sahibi olma taleplerine Rusya'nın yabancı olmadığını hatırlıyorum. 20'lerdeki kıtlıkta gıda yardımını, yatırımını, Rus hükümetinin gönderilecek gıdaların dağıtımına karışmaması şartıyla yaptıklarını, Lenin'i delirttiklerini hatırlıyorum. Hoover'ı cezalandırmak, herkesin önünde tokatlamak lazım ki bütün dünya görebilsin diye tepinmiş. Amerika, Hoover, Milletler Camiası bunların hepsi birbirlerinden aşağılık. Yoksa Lenin de mi naifti? Hüzün çöküyor. Lori fark ediyor ama yorumu yanlış. Sovyetlerde yerleşik düzen ne kadar kabul görüyorduysa, yerleşik düzenin manipülasyonu da o kadar kabul görüyordu diyor, teselli eder gibi. Devlet bir takım iş kollarının mafya tarafından yürütülmesine göz yumardı. Böylece yasa dışı faaliyetler toplum tarafından kabul edilemez davranış biçimleri olmaktan çıktıydı. Oysa Rusya'da demokrasinin yerleşebilmesi için özel teşebbüsün toplumsal ve ekonomik sınırlarının çizilmesi lazım. Örnek davranış biçimlerinin, örnek iş adamlarının oluşmasının teşvik edilmesi lazım. Sovyet iş adamlarının faaliyetlerini komünizmin yasalarına göre yürütmeleri söz konusu değildi. Günümüzde mafyanın Amerikan filmlerinden ödünç alınan bednam bir kelime olduğu unutuldu. Para yapan, yurt dışına seyahat edebilen Rus iş adamları için kullanılmaya başlandı. Gülmesi gerektiğini hatırlamış gibi duraladı, espri arandı. Şimdilerde Rusya'nın ikilemi suç ve ceza değil, suç ve para diye şakıdı. Bu süreçle Amerikan toplumunun suça ve suçlulara duyduğu hayranlığı yeni besin kaynağı oldu. İtalyan mafyası mitolojisi Godfather'ların çocukları okuyup hastanelerde, hukuk bürolarında, borsada çalışmaya başlayınca solduydu. Şer imparatorluğunun yerine ikame edilebilecek yeni bir mitoloji lazımdı. Ruslar bu boşluğu doldurdular. Gözleri içkisini yenileyecek bir garson arandı. İleride kasanın yanında dikilen yorgun genç kızı gördü, işaret etti. Genç kızın görmezlikten gelmesi üzerine, "Devuşka, pajalusta!" bana döndü, bu son. Soğuk Savaş'ı izleyen onlarca yılda biriken casus hikayeleri, romanlarda, filmlerde mitleştirilen bir Rusya algılaması var. Bu algılama glasnost, perestroika gerçekleşti diye bir gecede dönüşmüyor. Amerikalılar bizi gömmeye yemin eden insanlara güvenmemeye şartlanmışız. Sovyetler Birliği göçmenlerinin Birleşik Devletler'de kapsamlı suç örgütleri kurmalarını seksi buluyoruz. Göçmenlerin Amerikan bürokrasisine alt eden hünerler geliştirmelerini de seksi buluyoruz. Birleşik Devletler'in kendisi kuralları arttırıp bürokrasiye gömüldükçe sistemi atlatmaya çalışanların sayısı artıyor. Mücrimler ülkelerinin kaynaklarını küresel serbest pazarda satmaya girişiyorlar. Paralarını devletin erişemediği güvenli sığınaklarda saklıyor, yaşamlarını yasa dışı ticaret bölgelerinden uzak yerlerde kuruyorlar. Eskilerde böylesi yaşamları ancak uyuşturucu ya da silah kaçakçıları başarabilirlerdi. Günümüzde bir uçak bileti parasına dünyanın istediğin yerinde yasa dışı iş kurar, istediğin yerinde yaşayabilirsin. Küresel köy masum vatandaşı da suçluları da barındırıyor. "And where is Alexei? Did you see him go?" Dipnot, peki Alexei nerede gittiğini gördün mü? Hiçbir fikrim yok. Alexei'nin koltuğu boş. Ne zaman kalktı, ne zaman gitti, hiçbir fikrim yok. Hop eden yürek, suçluluk duygusu, telaş. Aramak üzere kalkınırken Lori bileğimden yakalıyor. "Leave him be." Dipnot, rahat bırak adamı. Müdahaleye sinirleniyor, kadına açık vermiş olmanın sıkıntısıyla daralıyorum. O düşkün bir melek diyor. Yeryüzüne düşmüş hüzünlü bir melek. Tanımsız bir yük yüklenmiş taşımaya çalışıyor. Neden bahsettiğini sormama gerek yok. Çünkü belki alkolden, belki de can arkadaşı Tereza'nın elinden aldığı, şimdi de benimle paylaştığını gördüğü Alexei'ye duyduğu aşk depreştiğinden onun hakkında konuşmak istiyor. Prens Zelenski'ninki tanımlanmayan, değerlendirilemeyen, ölçülemeyen bir yük diye sürdürüyor. Dipnot, burden. Kaydı tutulmamış saklı bir yük, Aziz Alexei'yi damgalıyor, özgürlüğünü, yaşamsal haklarını elinden alıyor. Damgalıyor mu? Hayretler içindeyim, nasıl bir damga bu? Leke diyor, utanç, kınanma, gözden düşme. Bunlardan herhangi biri ya da hepsi insanı lekeleyebilir, çevresini boşaltabilir, toplumun dışına sürebilir. Tüm akıl hastalıkları gibi depresyonla bir kara lekedir. Hasta ne kadar aykırıysa leke o kadar koyu olur. Alexei akıl hastası değil. Prens Zelenski depresyon hastası, inan bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Lori, depresyonu iyi bilirim diyor. Toplumun dışına itilmişlik, dışlanmışlık, yalnızlık duygularını arttırır. İnsanı büsbütün çökertir. Aile yaşamı ortadan kalkar, toplumsal ilişkileri, iş bulma şansı zayıflar. Ve meydan okuyor. Bu belirtileri Zelenski de gözlemlemiş olamazsın. Bunlar onun seçimi Lori, hastalığın dayattığı davranış biçimleri değil. Dudak büktü. Yabancılaşma, dışlanmışlık, yalnızlık. Özgür seçim, öyle mi? Ne uyanıkların ne de kaygısızların arasında olmak istememiş olamaz mı? Yazdığı bir makaleyi okuyalı yıllar oldu. Rusya'nın Zelenski niteliğinde yangın uzmanlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Oysa Alexei'nin doğru dürüst bir işi bile yok diyeceğini hissettim. Sözünü bitirmesine izin vermedim. Bazen hayır demenin bedeli ağır olur Profesör Essig. Bazılarımız Prozac alıp yeni dünya düzenine katılmaktansa çöküntünün olumsuzluklarına katılmayı yeğlerler. Şimdi izin verirseniz aziz dostumu arayacağım. Yerimden tekrar kalkarken dayanamadım, söyledim. Bana ihtiyacı olabilir. Arkamdan Tereza, sizin Allah'ın belası bir pürist olduğunuzu söylerdi dediğini duydum. Elimi salladım. Odamıza çıkmak üzere asansörlere yöneldim.